kesif bir duman. Göz gözü görmüyor. Tepe başının cılız ışıkları altında boz gri kunt yapılı bir binanın ön cephesi. Pera Palace Oteli. 1918 sonlarıdır. İstanbul işgal altındadır ve işgal orduları başkumandanı Harrington yaverleriyle birlikte yemek yemektedir. Harrington'ın yanında İtilaf Devletleri Deniz Kuvvetleri Umum Kumandanı Amiral Calthorp vardır. Az ötedeki masada sarışın, düşünceli ve kararlı bir adam oturmakta, çevresiyle hiç ilgilenmemektedir. General Harrington şef garsona işaret eder ve sorar. Kim bu zat? Garsonun cevabı gayet nettir. Çanakkale galibi Mustafa Kemal Paşa. Şaşırmıştır Harrington. Şu efsanevi Kemal Paşa ha? Lütfen söyleyiniz, masamızı onurlandırsın, kahve içelim. Şef garson işgalci generalin isteğini Mustafa Kemal'e iletir. Kemal Paşa'nın da cevabı nettir. Kendilerine söyleyin. Bizim geleneklerimize göre daveti ev sahibi yapar. Onlar her ne kadar işgal kuvvetleri komutanları iseler de ne de olsa misafirimizdirler. Günün birinde gideceklerdir. Benimle kahve içmek istiyorlarsa benim masama gelsinler. Sis dağılıyor. Sesler uzaklaşıyor. Öyle ya, o demlerden bugüne tam 79 yıl geçmiş. Yine Pera Palace'dayız. Atatürk'ün 101 numaralı odasında. Bir müzeye çevrilmiş burası. Atatürk'ün Panama şapkası, manevra göğsüğü, gömlekleri, pijaması, ayakkabıları, altın çizme etiketli terlikleri, diş fırçası, sigaraları, ilaç kutuları duruyor vitrinli dolaplar içinde. Duvardaki her imzalı resim kendi tarihini barındırıyor. İran ve Çin halıları, ipek üzerine altın sim işlemeli kuş tüyü yastıklar, abanoz ağacından koltuklar, pirinç yazı takımları, sedef işlemeli sigara tabakası, markalı çay kaşığı, terlikler, yumurta kabuğu inceliğinde son porselen vazolar arasında bir seccade ilgimizi çekiyor. Hintli bir mihraca tarafından gönderilmiştir Atatürk'e. Siyah ipek üzerine altın sim işlemelidir. Ortasındaki saat motifinde zaman tamı tamına 9'u 7 geçmektedir. Ve bu armağan Atatürk'e 1929 yılında verilmiştir. Yıllar geçti, Cumhuriyet tesis edildi. Ama Atatürk ayağını Pera Palace'dan kesmedi. Tokatlayan'da dinlendikten sonra yürüyerek 101 numaralı odasına döner, dostlarıyla toplanıp sık sık yemek yermiş bu salonda. Atatürk ve Pera Palace söz konusu olduğunda gazeteci yazar Sadi Boran, Ata ve İstanbul başlıklı kitabına göz atmakta yarar var. 14 Kasım 1918 Perşembe günü Pera Palace'daki dairesinde Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Price'a şu sözleri söylüyordu Mustafa Kemal. Bu böyle olmaz. Vatanı baştan başa değiştirmek lazım, yenileştirmek lazım. Tam iki gün sonra 16 Kasım 1918 Cumartesi İngiliz General William Birdwood Pera Palace'da Mustafa Kemal Paşa'ya Çanakkale zaferinin sırrını sorar. Atatürk de büyük bir alçak gönüllülükle ben bir şey yapmadım. Sizi yorgunluk ve susuzluk yendi şeklinde yanıtlar Birdwood'u. Fransız gazeteci Marcel Lucen 1933'te İstanbul'a gelir ve bu konuda notlar tutar. Otelin otomobili bir takım dik yollardan beni Pera Palace'a götürüyor. Diplomatların ve yabancı gazetecilerin bu otele inmeleri bir gelenek olmuş. Coşkun bir halk topluluğu beni karşılıyor. Bu halk yığını bu akşam Ankara'dan İstanbul'a geleceği haber verilmiş olan Başbakan İsmet Paşa'yı bekliyordu. Bu suretle yalnız hükümet reisinin değil, aynı zamanda Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'in ve değerli konuğu Venizelos'un benimle beraber bu otelde kalacaklarını öğrendim. Türkiye ve Yunanistan'ın en seçkin ve önemli mümessilleri yanı başımda bulunacaklar. 101'den çıkıp lobiye yöneliyorum. Eski tarz mimari, yüksek ve işlemeli tavan, antika eşyalar, ilk asansör. Resepsiyona uzanan bölümdeki mermer basamakların sonuncusuna geldiğimizde Acaba Erich Vermeer'in ve Kontes Elisabeth von Plettenberg de bu merdivenden inmiş miydi diye düşünüyorum. Hani şu Alman ajanları. 1944'te İstanbul'dayken aslında İngilizlerin hesabına çalıştıkları anlaşılır. Aynı yılın Şubat ayında İstanbul'u terk edip Kahire üzerinden Londra'ya kaçarlar. Kontes'in dünya güzeli olduğu, çok yürek yaktığı yazılır. Sis. Yine kesif ama bu kez Sirkeci Garı'ndayız. Orient Express İngiltere'nin Sofya Büyükelçisini İstanbul'a getiriyor. Gün 11 Mart 1941'dir ve Türkiye Savaşı'nın eşiğindedir. Büyükelçi Randall, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Nashville Hugesson'la görüşmelidir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mutlaka ulaşılmalıdır. İşin şakaya gelir yanı kalmamıştır. Avrupa elden gitmek üzeredir. Tam 21'de Sirkeci'ye girer Orient Express ve İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosluğu'na ait bir Daimler elçiyi Perapalas'a hızla götürür. Yollar tenhadır. Radyo karartma haberi verebilir her an. Lobiden içeri girerken günün bilmem kaçıncı sigarasını yakar Randall. Elleri titremektedir ama içten içe üşümektedir. Suikast söylentileri yoğunlaşmıştır. Karısı ve kızı bu yüzden tepe başındaki Alp Otel'de, eski adıyla Hotel D'Angleterre'de kalmaktadır. Kaldı ki Perapalas'ın lobisinde 1921 yılının Temmuz ayında bir siyasal cinayet işlendiği, kırmızı kadife koltukta başında astragan kalpayla istirahat eden Azerbaycanlı bir diplomatın, tel çerçeveli gözlüklü ve keçi sakallı bir yabancı ajan tarafından kurşunlandığı söylenmektedir. Anlatılana göre Perapalas'ın barmenini perişan etmiştir bu olay. Çünkü kurşun yağmuru başlar başlamaz bardakiler içki paralarını ödemeden ortalıktan yok oluvermiştir. İnce bir gülümseme oynar Randall'ın dudaklarında. Belki bir viski keyfini yerine getirebilir. Neden olmasın? Bugün Orient Bar adıyla bilinen bölüme doğru yürürken saat tam 21.35'tir ve radyo karartma haberi vermektedir. Lobiye bırakılan valizlerden biri büyük bir gürültüyle patlar. İkisi koruma polisi, 6 kişi ölür. 19 kişi yaralanır. Elçiyi de her ne hikmetse viskiye olan tutkusu kurtarır. Bir casusluk romanının girişi ya da asparagas değil, aynı ile vaki. Meraklısı bugün gider, lobideki menevişli mermer duvarların çatlaklarını gözleriyle görür. Sağlamlığa bakın. Tahrip gücü yüksek bir bomba kapalı mekanda patlıyor, ortalık darma duman, duvarlardaysa yalnızca çizgi çizgi 3-5 çatlak. Bu arada lobi paramparça olur. Basınçtan 5. kata kadar tüm kapılar ya çatlar ya da açılır. Tepe başındaki bütün binaların camları kırılır. Sokaktaki parke taşları yerinden oynar ve otelin önüne döşenmiş tramvay rayları tel gibi eğilip bükülür. 1892 yılında Orient Express yolcuları için inşa edilen Perapalas, siyasal olaylara dekor işlevi görmekten geri durmamış, Atatürk, İsmet İnönü, oda numarası 201, Celal Bayar, 301 numaralı oda onundur, Adnan Menderes, Fahri Korutürk, Refik Koraltan, Arnavutluk Kralı Zogo, Şah Rıza Pehlevi, İngiliz Kralı 8. Edward, Bulgar Kralı Ferdinand, Romanya Kralı Karol, Sırp Kralı Pierre, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito gibi uzun bir politik konuk listesi oluşturmuştur. Bu kadar mı? Değil tabii. Giscard d'Estaing, von Papen, Mata Hari, Cicero, hani yaşamı romanlara ve filmlere konu olan ünlü casus, siyasiler listesinin devamı. Bir de kültür insanlarıyla sanatçılar var ki saymakla tükenmez. Ninet de Voli, Türk Devlet Balesi'nin kurucusu, Cahide Sonku, Sara Bernard, Maribel, Yehudi Menuhin, Theodorakis, Julio Iglesias ve Bermutat Agatha Christie. Şimdi Agatha'nın öyküsü dillere destandır. Bilindiği üzere Londra'da 11 gün kaybolmuş, anılarına da bu 11 günün sırrı İstanbul'daki Perapalas'ın 411 numaralı odasında saklıdır diye yazmış. Bir paslı demir anahtar döşeme altında onca yıl sonra bulunmuş. Ama sır hala çözülememiştir. Artık nasıl çözülsün ki? Agatha'nın sırra kadem bastığı yıl 1926'dır. İlk Mısır seferi Hüdayi Paşa'nın da 19 Nisan 1925'te Pera Palas'taki daire-i mahsusasına indiği belgelenmiştir. O çağlarda bir de el ilanı yayınlar Pera Palas. Muhterem misafirlerimizin nazarı dikkatini. Misafirlerimizin her ne cihet ve sebepten olursa olsun oda ve salonlarına kadın misafir kabulü kat'i surette memnu olduğundan kabul etmemeleri rica olunur. Umumi salonda kabul etmekte serbesttirler. Fransa'nın keza dünyanın en kaliteli şarapları Pera Palas'ın mahzeninde bulunmaktadır. 1934-1935 tarihli şarap listesinde Fransız şaraplarının yanı sıra seçkin İtalyan ve Alman şaraplarına da rastlanır. Şarapla şampanyanın su gibi aktığı birinci moda revüsünün Pera Palas salonlarında yapılmış olması da doğal sayılmalı. Danslı ve güzellik müsabakalı moda revüsünün tarihi önce 17 Kasım 1926 olarak tasarlanmış. 25 Kasım'a ertelenmiş, sonunda 2 Aralık'ta gerçekleşebilmişti. O demlerde her odada mermer hokka takımı ve som kristal etajer bulunduğu yazılır. Şölen düzenleyenler için özel menüler hazırlanırdı. Nemlizade Mithat Bey'in 25 Şubat 1934 tarihinde verdiği 34 kişilik yemekte mütenevi mezeler sunulduğu belgeler arasındadır. Tepeleri ay yıldızlı, son demir sokak lambalarının ışıklandırdığı bir 6 Ekim gecesinde, yıl 1935'tir, İstanbul'un kurtuluşunu kutlamak üzere Pera Palas'ta 150 kişilik bir akşam yemeği verilmişti. Yemek listesinde mayonezli levrek balığı, hindi kızartması, Ali Paşa pilavı ve Türk kahvesi görülüyor. Aralık 1934 tarihli kasa defterine göz attığımızda ilginç ve bugünün koşullarına göre inanılmaz fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bara mahsus püro ve sigara mübayası için tüm ay boyunca yalnızca 23 lira 75 kuruş harcanmış. İllüstrasyon de Turkey mecmuasında neşrolunan ilanat ücreti 15 lira. Müzika, tezinat ve müsamere masrafı ay boyunca 134 lira 56 kuruş yazmış. Fuat Samih'in yazdığı İstanbul rehberinden ki birinci hamur kağıda bol fotoğraflı basılmıştır, dili Fransızcadır ve 96 sayfadır, otele 500 adet alınmış, karşılığında tam 50 lira ödenmiştir. Sayfa diplerinde kurşun kalemle bir ek. Çamaşırcı Antonio Placopulo'ya 20 lira avans verilmiş. Sağ ve salimse bulsak diyorum şu Antonio'yu ve sorsak. Günümüzde bir somun ekmeğin 15'te bir fiyatı olan avansıyla o demlerde neler yapmış, bozdurup bozdurup kaç zamanda harcamış. Öyle ya, Orient Express'te getirilen nadide Fransız şaraplarının şişesi 600 kuruştan gidiyor Pera Palas'ta. O da lüks otel fiyatı. Şaşmamak gerek. O demlerde tayyare piyangosunun tam bileti 5 lira. Büyük ikramiye 1 milyon. Amorti 100 lira. Membury'nin ünlü İstanbul rehberinin Beyoğlu Paftası'nda yer alan Pera Palas, Haldun Taner'e göre sosyetenin ve Orient Express yolcularının sevgili oteliydi. Ve en mutena balolar burada yapılırdı. 1950'lerde tek kişilik oda 7 lira, çift kişilik 10 lira olarak belirlenmişti. Ve Beyoğlu 44810 numaralı telefondan yer ayırtılabilirdi. Pera Palas'ın taş taş tarihi oldukça ilginç. Kurulduğunda İstanbul'daki ilk elektrikli asansöre sahip olan otel, İhtiyaç fazlası elektriğiyle çevre binalara da yararlı oluyor. İlkel bir jeneratör söz konusu burada sanırız. Niğde Rumlarından olup Mersin'de değirmencilik yapan Petros Bogosaki otelde kalmak istediğinde pejmürde kılığından dolayı geri çevriliyor. Adam da öfkelenip oteli satın alıveriyor. Nereden bilsin yöneticiler Bogosaki'nin zamanın parasıyla milyoner olduğunu? Yıl 1915'tir. Ama aynı Bogosaki devlete 3 milyon borçlanıyor. İşgal kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve işgalciler gidince Türkiye'yi terk ediyor. Pera Palas'ın edebiyatımızdaki yeri önemlidir. Falih Rıfkı Atay Zeytindağı adlı yapıtında Ayan Azası'ndan Abdurrahman Paşa'yla 1918 yılında Pera Palas Oteli'nin alt katındaki salonda oturduğunu ve sohbet konusunun Sadrazam Talat Paşa olduğunu yazar. Semih Mümtaz 1948'de yayımlanmış olan Tarihimizde Hayal Olmuş Hakikatler başlıklı kitabında Pera Palas'a şöyle değinir. Bir akşam üzeri Baba Ali dönüşü Pera Palas'a uğramıştım. 1905. Niyetim otelin salonunda çay içmek, evime yürüyerek dönmekti. Otelin sofasında Suriyeli iki tanıdığa rast geldim. Biri büyükelçilerimiz başkatiplerinden Jean Tuveyni Bey'di. Öteki Suriyeli Nadra Mitran'dı. Beni görür görmez koşup yanıma geldiler. Masalarına davet ettiler. Kabul ettim. Karşımızdaki diğer salonda Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin mahdumu Muhtar Bey vardı. Kendi kendine oturuyordu. Davet edelim mi dediler. Şurada karşı karşıya oturuyoruz. Burada ne mahsuru olabilir dedim. Jean gitti, Muhtar Bey'i aldı geldi. Şuradan buradan konuşmaya başladık. Salonlar oldukça kalabalıktı. Güzel tuvaletli güzel kadınlar, dürüst giyinmiş erkekler masaları işgal etmiş konuşuyor, çay içiyorlardı. Şimdi Mehmet Rauf'un Sönen Yıldız ve Saffeti Ziya'nın Salon Köşelerinde adlı romanlarına göz atalım. İki kitapta da Pera Palas Oteli'nin adı sık sık geçmektedir. Sönen Yıldız'da Pera Palas'la ilgili bölümler şunlardır. Çarşamba günü gelen Fahamet Hanım Efendi pek sevimli, pek ince bir kadın. Baloya gitmek istiyorlar. Daha Pera Palas'a gitmemişler de. Davetlilerden pek azı baloya gitmiyordu. 11'e doğru çağrılan müteaddit otomobillere binen misafirler bir katar halinde Pera Palas'ı boyladılar. Perran Fahamet'le Nermin'in arasında otomobilden inip Pera Palas'ın kapısından girerken içeride uzaktan uzağa akis eden cazbandın ahengi arasındaki mahşeri kalabalıktan adeta geçebilecek yol bulmak müşküldü. Kapının önü bir otomobil kasırgası içinde kaynıyordu. Dans edilen büyük salona varmak için Perran'a uzun bir mesafe kat etmiş gibi geldi. Sağda ve solda birçok hanımla tanınmış, meçhul yahut benzetilen çehreler karşılaşıyor. Her çehrede tebessüm çiçeklenmiş, bir neşe parlıyor. Şimdi dans edenleri görmeye başlamışlardı. Fakat bu dans değil, bir kaynama, bir karıncalanma, bir fışkırmaya benziyordu. Salon Köşelerinde adlı romanda da Pera Palas'ta verilen görkemli bir balo anlatılır. O akşam Pera Palas'ta büyük bir balo veriliyordu. Kış mevsiminin ilk ve kibar balolarından biri olduğu için Beyoğlu'nun kibar aileleri bu fırsatı kaçırmamışlar. Pera Palas'ın iki büyük salonu serapa çiçekler, kıymetli halılarla tezyin edilmişti. O aralık bir hücum-u umumi, el ele tutuşmuş yüzlerce kadın ve erkek gülüşerek birbirini çekerek önümüzden geçiyorlardı. Bu alay önce sağdan sola doğru koşuşurken birdenbire bir ses sağa kumandasını verince hep birden döndüler. Kadınlar, kızlar kendilerini büsbütün bırakmışlar, adeta sürükleniyorlar. Erkekler düşmemek, kadınların eteklerine, ayaklarına dolaşmamak için önlerine bakarak ilerliyorlardı. Orkestra Strauss'un bir valsini çalmaya başladı. Koca salonda bir hareket, bir telaş, bir kıyamet uyandı. Şimdi Orient Bar'da oturuyoruz ve çevremizi gözlüyoruz. Nerede Doğan Nadi? Bilinir ki Doğan Nadi içkiyi zamanın cici beyleri gibi mortadella ve gravyerle içmez, hele rakıda beyaz sakız leblebisinden başka meze tanımazdı. Pera Palas'ta içerken mübalağadan uzak durur, tepe başında açtığı keyif parantezini Ayazpaşa'daki park otelde kapatmayı tercih ederdi. Ya diğerleri? Yine park otelin barını ve Abdullah Efendi lokantasını pek seven Yahya Kemal, az mı rastlanmıştır ona Pera Palas'ın barında? O yıllarda el ilanları vardır. Emsalsiz bir mevkide kain ve Eyüp'le Haliç'e nazır Pera Palas'ı behemmal ziyaret ediniz diye. Peki bugün? Pera Palas yine Pera Palas. Mustafa Kemal Paşa, İnönü, Von Papen, Matahari, Yahya Kemal, Doğan Nadi yok artık Orient Bar'da. Ama o antik ve otantik atmosfer içinde her türlü içki içilir. Yaklaşık 100 yıl öncesine ilişkin düşlemlere dalınır. Ve son 96 yıl içinde Osmanlı'nın çöküşüne, Cumhuriyet'in kuruluşuna, iki dünya savaşına ve siyasal, toplumsal, ekonomik yapılanmalara tanık olan Pera Palas üzere yeni romanlar ve senaryolarda düşlenebilir. Daha ne istenebilir ki? Pierlotti kahvesi. Musiki şinas Macar Osman Paşa'nın kızı şair Nigar Hanımefendi'ye gizli sevda beslediğiniz doğru mu sevgili Pierlotti? Aziyade duymasın. Adına kitap yazdığınız o muhteşem Çerkez güzeli. Dostunuz Plamket'e gönderdiğiniz Şubat 1877 tarihli mektupta neler söylemiştiniz hatırlıyor musunuz? Mükemmel bir geceydi. Olağanüstü güzeldi İstanbul. Eyüp'e deniz yoluyla ulaşabilmek için Galata Köprüsü'nden bir kayağa bindik. Hava ve su bir kar örtüsü altındaydı. Hiçbir şey kıpırdamıyordu. Güneş ve mavi gök ülkesi kutuplara tahvil olmuştu sanki. Gümüş renkli camilerin muazzam silüetleri ve minarelerin sivri uçları evlerin üzerinde yükseliyordu. Ay buğulu parıltısını şehrin üzerinde gezdiriyordu. Eve vardığımızda pencerenin kafesi ve perdesi arkasında titreyen ışığı gördüm. O oradaydı. Bizden önce gelmişti. O dediğiniz Aziyade değil miydi dostum Pierre? Yoksa yanılıyor muyum? Ama o da ne? Sizde efsanevi Mecnun'un karakterinden izler var mon cher. Bu nasıl karamsarlık? Zaman gelecektir, aşk rüyasından geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Zaman gelecektir, varlığımızı oluşturan her şey gecenin karanlığında yok olacaktır. Gelin en iyisi biz sizinle adınızı taşıyan mekanda baş başa oturalım. Belki de ben size bu mekan hakkında bilmediklerinizi anlatırım. Arada acı kahvelerimizi yudumlar, esef dolu iç geçirmelerle yeni İstanbul'a sistemli nazarlar göndeririz. Ama biz yine de gönül gözüyle bakalım sevgili şehrimize aziz kardeşim. Bir yanda Kağıthane Deresi'nin suları masmavi ve berrak Haliç'e ulaşıyor. Eyüp yemyeşil bir doku. Eyüp Sultan Külliyesi semtin ortasında bir mücevher gibi yükseliyor. Kıyıda hanım sultanların sahil sarayları. Semt güvercin sesleriyle uyanıyor. Efendim? Çok rica ederim üstadım. Sizin gizemli ve romantik üslubunuza erişebilmek ne mümkün? Benimki sadece bir gözlem. Zaman tünelinde açtığım pencereden sevgili İstanbul'un 19. yüzyıldaki ihtişamını görüyorum. Nerede kalmıştık? Surların karşısında Galata Kulesi. Arada Anadolu yakasının tepeleri pek de belirgin tabii. Hava kirliliği 100 yıl sonrasının menhus icadı olacaktır. Bu arada Mailing ve Bartlett gibi beynelmilel şöhrete sahip gravür sanatçıları bu panoramayı resmedecekler. İstanbul en azından tasvirlerde yaşayacaktır. Şimdi de zaman tünelinin duvarlarında bomba gibi patlayacak bir haber. Bu kahvehane her zaman sizin olmamıştır sevgili Loti. Lütfen elem hissetmeyiniz. Mekan Rabia Kadın Kahvehanesi olarak tanınırdı önceleri. Ardından Rakıp Ağa Kahvehanesi oldu. Siz o demleri bilirsiniz. Genç bir deniz subayı olarak İstanbul'a ayak basmıştınız da Eyüp'te üzerinde yaldızlı kayıkların salındığı ve yaşlı ağaçlardan mürekkep ormanlarla çevrili, ışıltılı Haliç'in çiçekli tepelerinde ilk nergilenizi tüttürmüştünüz. Aziyade'yi de ilk görüşünüz o gün müydü? Aman aman, yeniden hüzünle perdelendi bakışlarınız. Hemen mekan değiştirip Fulya Bağı'na inelim. Aşağılara, sizin de pek iyi bildiğiniz o mesire yerine. Yalnızca Fulya değil, gül, sümbül, lale ve zerrin de yetişirdi o bağda. Keyfine düşkün olan bu renk cümbüşü içinde sofrasını kurar, can sohbetine dalar, bir yandan da hafif hafif demlenirdi. Kantarın topuzunu kaçırıp orta yerdeki dev havuza sallasırt edilmek de mümkün. Kadehinize hakim olunuz. Olmadı, demden hepten vazgeçip şezlongunuza yaslanınız ve gözlerinizi kapatınız. Dimağınıza Şamram'ın meşhur Fulya kantosu nüfuz etsin. Arabacı sarhoş, müşterisi sarhoş. Aman aman aman, bakışları bir hoş. Arabacı, hey, emret küçük bey. Çal kamçıyı gidelim. Sazlı sözlü çakarak bir muhabbet edelim. Aman beyim, nereye? Fulya tarlasına, gümüş suyuna. Bayıldım ben senin nazik huyuna. Aman aman, hey. Biraz neşelendik mi nedir Pierre? Sanki Eyüp'ün eski çiçekçileri, kaymakçıları ve oyuncakçıları seyri sefer. Balık pazarı iskelesinden kalkan kayıklar serapa kaymakla yüklü. Çarşı boyundaki tezgahlara kase kase taşınıyor. Yoğurt, süt ve bal mevzul. Su sebil. Dükkanlar arasında çocuklar koşuşuyor değerli Loti. Ellerinde kıymetli Eyüp oyuncakları. Testi şeklinde sulu düdükler, minik davullar ve trampetler, ahşap oyması arabalar ve beşikler, rengarenk fırıldaklar, taşa çaktı mı kıvılcım saçan topaçlar, hacı yatmazlar, deve derisi karagöz ve hacivat tasvirleri. Haa, aklıma geldi. Aziyade Nam romanınızı bu kahvehanede yazdığınız, Eyüp semtinde de Arif Efendi adıyla tanındığınız söyleniyor. Ne dersiniz? Küstünüz mü aziz dostum Pierre Loti? Belki de ahir zaman İstanbul'u yordu sizi. Kalktınız ve gidiyorsunuz. Bir nokta gibi uzaklaşıyor feneriniz. Kahveniz baki kalıyor. Bir de ben kalıyorum. Adınızı yaşatan bir şark kahvehanesinin öyküsünü sürdürmek üzere. Eski İplikhane kışlasının arkasındaki kar yağdı bayırının üzerindedir Pierre Loti kahvesi. Sana dün bir tepeden baktım aziz Eyüp der gibidir. Bir demlerdeki sahibi Rakıp Ağa'yı şöyle anlatır Reşat Ekrem Koç'u. Rakıp Ağa o tarihlerde 40'ını aşkın, başında beyaz abani sarıklı fez, beyaz ve kollu bir yelek giyer, beyaz şalvar üstünde beyaz sakız kuşağı sarar, ayaklarında beyaz çorap, katır kundura. 1876 Bulgaristan muhacirlerinden hoş sohbet, ehli dil, kalender, geçen asrın büyük Fransız edibi ve ünlü Türk dostu Pierre Loti'nin gönlünü almasını bilmiş bir adamdı. Rakıp Ağa'ya Seyfullah adlı bir genç çıraklık edermiş ki, fesleyen saksısı tabir ederler fesiyle ünlüymüş. Bu Seyfullah daha sonra devralıyor kahvehaneyi. Ardından sırasıyla Kambur Halit, Yakup ve Haşim efendiler işletiyor mekanı. 1940'larda mülkiyeti Feshane Fabrikası emekli müdürü Binbaşı Sıtkı Bey'e geçiyor. Çok geçmeden Sabiha Tansu hanımefendi kiralıyor kahvehaneyi. 1979 yılında da Nedim Altın Toprak giriyor devreye. Loti'nin kullandığı söylenen mavi sırçadan kupsuz kahve fincanı muhafaza ediliyormuş kahvehane içinde. Ben gidince görmedim. Ola ki gözümden kaçmıştır. Neler anlatmıyor ki koçu üstadımız. Gözlerimizin önüne atlas yelpaze gibi serilmiş İstanbul panoraması. Pierlotti kahvesinin önündeki sundurmadasın. Vakit bir yaz akşamı ve dikkatini çekerim ey gözümden aziz okurum, yarım yüzyıl öncesi şehrin iki kanadında ışıklar belirmekte. Haliç'in yüzünde çatal çatal yakamozlar açılmakta. Orta yerdeki divanhane mangalından tatlı bir sıcaklık zuhur etmektedir. Gerisi düş gücünüze kalmış. Buyurun Pierlotti'ye bir fincan kahvemizi. Meşrebinize göre şekerli, orta, sade yudumlayınız. Ve bir an durup düşününüz. Pierlotti günümüzün İstanbul'unu görseydi yine aşık olur muydu şehre? Yoksa gerisin geri gemisine dönüp serdümene çabuk uzaklaş Alfons. Ben yalnızca rüya gördüm galiba der miydi?